Biyoloğun Seyir Defteri'nden herkese merhabalar. Ben Deniz, Popular Science Türkiye ekibinden biyolog Akın Karahasan. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz için podcast serimizden şöyle kısacık bahsetmek isterim. Ben Deniz, bir biyolog olarak sizlere canlılar ve onların tuhaf özellikleri hakkında bu podcast serisinde bilgiler vermeye çalışıyorum. Her hafta pazar günü saat 8'de yayınlanan bu podcast serimize uzun bir ara vermiştik. Yaklaşık böyle 2-2,5 aylık bir ara vermiştik. Bunun en temel sebebi sizlerden çok özür dileyerekten kendi işte akademik anlamdaki sınavlarım ve bunun yanında da çeşitli projelerdeki arazi çalışmalarımdan dolayıydı. Şimdi ise bu arazi çalışmaları nispeten böyle podcastlere devam edebileceğim bir sıklıkta gerçekleşmeye başladı. Biraz daha azaldı diyebilirim. Ve akabinde sizlerle yeniden podcast serimizde karşınıza çıktım. Bugünlerde çok önemli bir konu olduğu için podcast serisini tam da şu sıralar yapmam gerektiğini düşündüm. Bu konu nedir diye soracak olursanız, hepinizin bildiği üzere, hepinizin gündemi eğer ki takip ediyorsanız farkında olacağınız üzere Marmara'da bir müsilaj sorunu var. Marmara'daki bu müsilaj sorunu üzerine yaklaşık böyle 2 bölümlük bir podcast yapmayı planlıyorum. Bunlardan ilki bu müsilajın ne olduğuna dair ve mevcut müsilajın hangi sebeplerden dolayı böylesine yoğun bir patlama geçirdiğine dair, Marmara Denizi üzerindeki patlamasını açıklamaya dair bir bölüm olacak. İkinci bölümde ise çok fazla alternatifi sunulan bu müsilajı ortadan kaldırma veya azaltma çözümlerine yönelik bir podcast yapacağım sizlerle. 2 bölümde Marmara'yı bitirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu bir deniz. 2 bölümlük bir hakkı olsun diye düşündüm böyle. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan bu Marmara'daki müsilaj sorununa şöyle bir derinlemesine bir giriş yapalım. En temel soru, en başta sorulmalıdır diyerekten müsilaj nedir sorusuyla başlamak istiyorum. Müsilaj, sizlerin de pek çok haber kaynağından, artık Twitter'dan, Instagram'dan öğrenmiş olduğunuz üzere mikroorganizmalar tarafından üretilen bir salgı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada ağırlıklı olarak kelimesini eklemek istiyorum. Çünkü bitkilerde de müsilaja rastlanıyor. Özellikle ve özellikle sucul bitkilerde tohumlarını korumak üzere müsilaj üretildiğini biliyoruz. Bu sayede de çevreden gelen işte streslere karşı veya işte çeşitli moleküllere karşı tohumlarını koruyabilmekteler. Peki bu mikroorganizmalar özeline indiğimizde nasıl bir durum söz konusu diye soracak olursanız, burada da şöyle bir durum söz konusu, biraz daha açıklık getirmek gerekirse. Mikroorganizmalar çok genel bir tabir. Halk arasında hatta mikrop diye de geçiyor ama tam anlamıyla doğru değil. Mikroorganizmalar deyince otomatikman gözümüzün göremediği canlılar olarak karşımıza çıkıyor. Başta bakteriler olmak üzere bakterilerden farklı olarak da pek çok canlı grubunu içerisinde yer almakta. Bunlara en güzel örneklerden biri hatta müsilajın da üretilmesinde çok büyük katkısı olan algler. Alglerin yanında diğer protista adını vermiş olduğumuz bir canlı grubunun üyeleri yer almakta. Bu canlı grubunun üyeleri bakterilerden farklı olarak kendileri çok daha gelişmiş bir hücre yapısına sahip. Bu yüzden de evrimsel süreç içerisinde ayrılmış durumdalar. Fakat konumuz bunlar değil. Konumuz bahsini geçirmiş olduğumuz üzere müsilaj üzerinde büyük bir etkiye sahip olan algler ve alg başlığı altında yine ne yazık ki alt başlıkları çok fazla söz konusu bu durumda da. İşte diatomlar, dinoflagellatlar gibi canlı grupları karşımıza çıkıyor. Neden böylesine hani kademeli olaraktan sanki bir paketin içerisinde başka bir paket, başka bir paket var vesaire diye soracak olursanız, biz buna taksonomi diyoruz. Canlıların sınıflandırılması. Bu canlıların sınıflandırmasındaki mevzu da işte en başta ortak özelliklerinden başlayarak gittikçe ayrılaşan özelliklerine bağlı olarak da canlıları gruplandırmak. Hal böyle olunca da şimdi ne dedik? Fitoplankton dedik. Ortak özelliği ne bu arkadaşların? Suda işte askıda bir şekilde hareket etmekte ve fotosentez gerçekleştirmekte. Haliyle sizlerin de rahatlıkla hani tahmin edebileceği üzere bunu yapan bir canlı yok. Birden fazla canlı var. Hatta birden fazla canlı grubu olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden de yavaş yavaş böyle anlatım sırasında spesifiğe gireceğiz. Şimdiden uyarayım sizleri. Tabii hepsinde de sizlere bir açıklama getirerekten yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi gelelim müsilajın kendisine. Müsilaj, az önce bahsini geçirmiş olduğum canlıların sitoplazmik salgıları olarak karşımıza çıkıyor. Sitoplazma nedir diye soracak olursanız, hepimiz hücrelerden meydana geliyoruz. Tek hücreli canlılar da bahsini geçirdiğim üzere hücrelerden, çok hücreli canlılar da hücrelerden meydana geliyor. Ve bu hücrelerin içerisinde de sitoplazma adı verilen bir yapı var. Bu yapı genellikle hücre içerisindeki iletişimden hücrenin desteklenmesinden sorumlu ve içerisinde de çeşitli görevleri gerçekleştiren organeller var. Yani tüm olan biten aslında o hücrenin sitoplazmasında gerçekleşiyor gibi düşünebilirsiniz. Bu sitoplazma hücrenin işlevine bağlı olarak çeşitli salgılar salgılayabilmekte. Bu salgılar sitoplazmanın belli bir yerinde birikiyor, işte ilgili moleküller her neyse ve daha sonrasında da hücre ihtiyaç duyduğunda veya çevresel bir strese karşı cevap oluşturmak istediğinde bu salgılar ortama verilmekte. Müsilaj dediğimiz şey de aslında aynı. Müsilaj aslında gözümüze göremeyeceğimiz mikrofibrillerden oluşan bir yapıya sahip. Bu fibriller de sentezlenirken içerisine ağırlıklı olarak glikoproteinler katılmakta. Hani anlatıyorlar ya sürekli içinde protein var, bu yüzden işte suda köpük oluşturuyor gibisinden. O onun yansıması diyebilirim sizlere. Bunun dışında ise bazı şekerler var. O şekerlerden birinin adını ben telaffuz ederken de çok zorlanıyorum. Egzoposikaratlar adını vermiş olduğumuz şekerler var. Bu şekerler ve glikoproteinler sayesinde de müsilaj çok yapışkan mukoza ayarında bir kıvama sahip oluyor. Zaten mukozanın içerisine de baktığınızda şeker ve proteinlerin ağırlıkta olduğunu, aynı zamanda yağların da ağırlıkta olduğunu görüyorsunuz. Geriye zaten bir şey kalmadı dediğinizi duyar gibiyim ama nispeten durum bu şekilde. Bunların arasındaki denge mukozaya benzer olduğu için müsilajda da bulunduğu ortama yapışma, bulunduğu ortamdaki materyallere yapıştıktan sonra ise kolay bir şekilde ayrılmama durumu söz konusu. Bu da belki Marmara'daki müsilaj sorununun en büyük sebebiyetlerinden bir tanesi. Çünkü onları ayırmak özellikle ve özellikle yüzeyin 30-40 metre altında yer alan dip yapısından müsilajı ayırmak çok ama çok zor. Fakat bunlara birazdan geleceğiz. Hatta bunların çözümlüğüne de bahsini geçirmiş olduğum gibi ikinci bölümde yer vereceğim. Şimdi müsilaj ne dedik? Mikrofibrillerden oluşuyor dedik. Fakat normalde biz bu mikrofibrilleri görmeyiz. Canlı bu mikrofibrilleri konum değiştirmesi adına kullanıyor. Kendisini işte çepeçevre sarıp etraftaki işte çeşitli şeylerden korunmak için kullanıyor vesaire vesaire. Yani bunu üretiyor belli bir miktarda. Daha sonrasında üretmiş olduğu bu şey suyun kendi kimyasal içeriğine bağlı olarak ya suda direkt olarak çözünüyor ya da işte UV'den güneş ışığından gelen UV'ye maruz kalarak da çözünmeler gerçekleşiyor. İşin güzel tarafı ise şu. Bu bir doğal süreç. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bahsetmiş olduğum gibi canlı hayatını devam ettirirken bunu sıklıkla yapıyor ve dünyanın her yerinde yapıyor. Fakat Marmara'da görmüş olduğumuz şey biraz daha farklı. Farklı olmasının sebebi ise Marmara'da bunu üreten canlıların popülasyonlarının çok ama çok miktarda artması ve artan popülasyona bağlı olarak müsilaj salgısının da muazzam ölçüde artmasıdır. Böylesine yoğun bir şekilde dışarıya eğer ki sentez yapılırsa bu mikrofibriller zaten yapışkan oldukları için birbirleriyle sürekli olarak kaynaşacaklar ve bu mikrofibriller gittikçe daha görünür hale, daha büyük bir hale dönüşmeye başlayacak. Bir de bu gittikçe büyüyen mikrofibril yapısına hidrojen atomları eğer ki bağlanırsa bu mikrofibrillerin hafiflemesine ve suyun yüzeyine çıkmasına sebebiyet verecek. Aslında Marmara Denizi üzerinde görmüş olduğunuz o müsilajın temel kaynağı dipteki bahsetmiş olduğum mikroorganizmalar. Bu mikroorganizmaların sentezlemiş olduğu işte mikrofibriller, yani müsilajı oluşturacak o fibriller hidrojen atomları katılarak deniz yüzeyine çıkmaktalar. Ve süreç devam ettiğinde ise çeşitli parçalayıcı şeylere bağlı olarak bu ne olabilir? Güneş ışığı olabilir veya ölümler olabilir. Buna bağlı olarak tekrardan deniz dibine çökecektir. Zaten hali hazırda deniz dibinde de üretildiği için eğer ki hidrojenle bir bağlanma söz konusu olmazsa deniz dibi de aynı şekilde müsilajın çökmesiyle kaplanacaktır ki Marmara'da da bir kısım denizin üstünde, ondan çok daha kötü bir kısım ise denizin dibinde bizleri bekliyor. Peki müsilaj nedir? Bu sorunun cevabını verdik. Marmara'daki müsilajdan sorumlu kimdir? O mikroorganizmalar hani çok çeşitli dedik ya, onların arasından sıyrılan ve direkt olarak aslında suçlu budur diyebileceğimiz bir canlı türü var mıdır diye soracak olursanız elbette ki bu bir kompleks bir birlikteliğin ortaya çıkarmış olduğu bir sonuç. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Bu canlılar arasından az önce bahsini geçirdiğim gibi biri sıyrılmakta. Bu sıyrılan tür ise Scletonema costatum adını vermiş olduğumuz bir diatom türü. Bu da fitoplankton başlığı altında bizlerin karşısına çıkan canlı türlerinden bir tanesi. Scletonema costatum adını vermiş olduğumuz bu canlı ortamda çok ama çok fazla artaraktan müsilajın birincil olarak üretiminde en büyük etkilerden bir tanesini oluşturuyor. Bahsini geçirdiğim üzere bu canlının doğal süreçlerinden bir tanesi bu. Marmara'da her zaman vardı. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı arttı. Buna birazdan gireceğiz. Bu arkadaşımızın ortamda artması ve müsilajı bu kadar fazla seviyelerde sentezlemesi diğer mikroorganizmalar için de büyük bir kapı açtı üretilebilmesi adına. Şimdi müsilaj üretildiğinde belli bir katman oluşuyor ve bu katman içerisinde bahsetmiş olduğum gibi proteinlerce ve şekerlerce zengin bir alan var. Hal böyle olunca diğer mikroorganizmalar da oraya akın ediyorlar. Ve burada beslenerekten bir anlamda sayılarını çok kısa süreler içerisinde çok çok yüksek sayılara çıkartıyorlar. Ve hatta bu canlılar arasında da yine müsilaj üretebilme kabiliyetine sahip canlılar var. Hal böyle olunca bunlar bir birliktelik kurup bu müsilajın üretim seviyesini kat ve kart daha da arttırıyorlar. Artan müsilaj ise biyoçeşitlilik üzerinde muazzam bir etkiye sahip. Evet, mikroorganizmalar için belki de orası bir cennet, yaşam alanı. Çünkü hem korunaklı hem de besince zengin. Fakat bu müsilajın özellikle ve özellikle altında kalan denizaltı kısmında muazzam bir ölüme sebebiyet veriyor. Bunun ise en temel sebebi şu: güneş ışınlarını kesiyor olması ve aynı zamanda denizin oksijenlenmesine engel olması. Güneş ışınları nasıl kesiyor? Yukarıda bir tabaka var. Bir işte denizin üstünü bir şeyle örttüğünüzü düşünün. Ve güneş ışınları normalde erişebileceği işte 30-40 metrelik yerlere erişemiyor da daha sığ böyle 2-3 metrelik alanlara erişebilmekte. Durum bu şekilde olduğunda ise deniz dibinde yaşamı devam ettirmekle sorumlu olan üreticiler güneşten ışık alamadığından dolayı fotosentez yapamıyorlar. Fotosentez yapamamaları demek deniz içerisindeki oksijen seviyesinin düşmesi demek. Aynı şekilde rüzgarların vurmasıyla dalgalanan deniz oksijenlenmediği için, çünkü üzerinde bir tabaka var, yine aynı şekilde oksijen seviyesinin bir süre sonra yetersiz kalmasına sebebiyet verecek. Ne kadarlık bir oksijen seviyesinde düşüklük söz konusu diye soracak olursanız litrede 0.8 miligram. Canlılığın devam edebilmesi adına ise litrede 2 miligram gerekmekte. Hal böyle olunca başta balıklar gibi diğer canlı gruplarına nazaran biraz daha büyük organizmalar en başta ölümlerini gerçekleştiriyor. Daha sonrasında ise deniz diplerinde yaşamını sürdüren çeşitli kabuklu canlılar ve buna bağlı olaraktan da yine onlarla beslenen diğer canlı gruplarının ölümü gerçekleşiyor ki bugün İstanbul'da görmüş olduğumuz durumda bu şekilde. Yani denizin dibine giriyor dalgıçlar ve etraf balık ölülerinden geçirmiyor çünkü ortamda oksijen yok. Bu çok ama çok büyük bir sorun çünkü mevcut fauna ölüyor, mevcut flora da ölüyor. Yani hayvan ve bitki topluluğu ölüyor ve yerine gelebilecek olan canlı gruplarının sayısı da çok az. Hatta yerine gelecek olan canlı gruplarını da engellemekte. Çünkü bu hayvanlar, bu canlılar oksijenle solunum yapmaktalar. Oksijen de ortamda yeterli miktarda olmayınca otomatikman yaşamlarını kaybetmelerine sebebiyet veriyor. Şimdi sanırım en can alıcı kısma gelmeliyiz. Bu müsilajın böylesine devasa boyutlarda üretilmesine sebebiyet veren ve daha sonrasında üretildikten sonra yani deniz yüzeyinde bu kadar uzun süre kalmasına sebebiyet veren şeylerin ne olduğuna dair bir 10 dakikalık 12 dakikalık daha bir konuşma gerçekleştirdikten sonra podcast'imizi sonlandıracağız. Fakat yine hatırlatmak adına haftaya da bunların çözümüne yönelik ortaya atılan argümanları sizlerle beraber konuşacağız. Şimdi dilerseniz bu az önce bahsini geçirmiş olduğum neden bu kadar fazla müsilaj üretildi ve neden denizin üzerinden bu kadar uzun süre içerisinde gitmediğini alt başlıklarla incelemeye çalışalım. Bu alt başlıklardan ilki ne olsun, ne olsun? Hadi ilki küresel ısınma olsun. Şimdi uzmanlar söylüyor. Küresel ısınma sebebiyle Marmara Denizi 2-3 derecelik bir artışla karşı karşıya kaldı diyor. Yapmış olduğum araştırmaya göre de evet bu doğru. Marmara Denizi'nin 1970 ile işte günümüz su sıcaklıklarına bakıldığında 1970'teki su sıcaklığının 15.4-15.6 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Tabii ki de bu yıllık ortalamasından bahsediyorum. Günümüzde ise bu 17.4 civarlarında. Fakat İşte en düşük sıcaklığına baktığımızda 14.4'e kadar düşmekte. Lisenelik aralık içerisinde 14.4 dahi var. Sonuç olarak evet, bahsini geçirdikleri üzere 2-3 derecelik bir artış var. Peki bu neye sebebiyet verebilir? Mikroorganizmalar tercih ettikleri sıcaklık isteklerine bağlı olarak ayrılmaktalar. Ne demek istiyorum? Yani şundan bahsediyorum. Kimi mikroorganizma 20 dereceden daha düşük sıcaklıklarda üremelerini daha iyi bir şekilde gerçekleştirirken kimi organizmalar 20 ile 45, kimisi ise 45'ten daha üst sıcaklıklarda üremelerini gerçekleştirir. Biz bu organizmalara özellikle 20 ile 45 arasındaki organizmalara mezofilik organizmalar adını veriyoruz. Marmara Denizi'nde de karşımıza çıkan organizmaların, mikroorganizmaların birçoğu bu sıcaklık bandında çok daha iyi bir şekilde üreyebilmekte. Hal böyle olunca deniz sıcaklığının artması demek onların işine geliyor. Deniz sıcaklığı arttıkça sayılarını çok daha rahat bir şekilde arttırabiliyorlar. Çünkü deniz sıcaklığının artması demek aynı şekilde hani hem onların optimum ihtiyacını karşılarken hem de suda çözünen maddelerin bir yandan da daha hızlı bir şekilde çözünmesine, buna bağlı olarak daha fazla ortamdan besin maddesi elde edebilmelerini sağlamakta. Tabii tekrardan şöyle kötü bir durum daha söz konusu. Sıcaklık arttıkça da sudaki oksijen miktarı da giderek hızlı bir şekilde azalmakta. Yani aslında tüm olan biten bu arkadaşlarımızın işine yarıyor. Çünkü müsilaj katmanı içerisinde canlılar ağırlıklı olarak fitoplanktonlar olduğu için oksijen çok yoğun bir şekilde varken müsilajın altında kalan kısımda ise oksijenin varlığından söz etmek tam anlamıyla doğru değil. Çünkü çok ama çok az miktarda oksijen var ve orada da oksijensiz solunumu gerçekleştiren ağırlıklı olarak bakteriler yaşamlarını devam ettirmekte ve aynı şekilde de çok az oksijene ihtiyaç duyan özellikle midye gibi canlılarda yaşamlarını devam ettirebilmekte. Tabi burada midye başlığı açılmışken hemen söylemek istiyorum ki müsilajın etkin olduğu yerlerde midyeleri tüketmek, balıkları tüketmek çok ama çok tehlikeli. Çünkü müsilaj yapısı gereği içerisinde çeşitli bakterileri barındırabilir ve bu bakteriler Escherichia coli gibi birçok hastalığa hizmet eden bakterilerden biri olabilir. Çünkü midyeler suyu süzerek beslenirler ve müsilajın bulunduğu sularda da ister istemez midye kendi içerisine o müsilajdan bazı parçaları, o müsilajın içerisinde yer alan bakterilerden bazılarını alacaktır. Aynı şekilde balıklarda da gerek derilerinde, daha doğrusu pullarında olmak kaydıyla, gerekse içinde olmak kaydıyla müsilajın izlerine rastlanabilir. Bu yüzden tüketilmemesi gerektiğini buradan da söyleyelim, buradan da uyarmış olalım. Şimdi küresel ısınma başlığından bahsettik. Bir diğer başlığımız ise müsilajın kendi kendini besliyor olması diyelim. Buradaki temel konu ise az önce bahsini geçirmiş olduğum gibi müsilaj üretimi yapıldıktan sonra müsilajın bir koruma kalkanı, bir koruma tabakası ve besin tabakası olmasından dolayı diğer mikroorganizmalara ev sahipliği yapması ve bu mikroorganizmaların da orada üreyerekten yine aynı şekilde müsilajın üretiminde katkı sahibi olması. Postatum adını vermiş olduğumuz tür büyük bir kısmını üstleniyor bu müsilaj üretiminin, fakat bunun yanında da diğer mikroorganizmalar da bu özelliğe sahip ve o alanda bu özelliğini kullanmaktalar ve bu işi biraz daha ne derler çözülmez bir hale getirmekteler. Bir diğer başlığımız ise Marmara Denizi'nin koca bir göl oluşu. Burada ne demek istiyorum? Marmara Denizi deniyor çünkü nasıl göl olabilir ki burası diye soracak olursanız, Marmara Denizi Miyosen dönemde, yani günümüzden yaklaşık 20 milyon yıl öncesinde Karadeniz ve Hazar Denizi ile beraber Macaristan'a kadar büyümüş olan kocaman bir deniz. Fakat bazı dönemlerde bu deniz o kadar küçülüyor ki küçücük bir göl kadar oluyor Marmara. Yani gideyenlere de kapanıyor. Bugünkü İstanbul kanalıyla Çanakkale kanalının kapanmasını düşünün. Bu ne zaman oldu diye soracak olursanız, son buzul dönemde, yani yaklaşık 12 bin yıl önce Marmara Denizi bir göl olarak karşımıza çıkmaktaydı. Şimdi eğer ki bir göl olursa ne olur, deniz olursa ne olur, bunu cevaplayalım ve bunun müsilajla olan ilgisinden bahsedelim. Marmara Denizi günümüzde bir deniz. Yani iki tane boğazı var ve diğer pek çok denize nazaran da tuhaf bir akıntı şeması var. Normalde işte akıntı dairesel şekildeyken Marmara Denizi'nde doğu batı akıntısı söz konusu. Ne demek istiyorum? Karadeniz'den gelen akıntı boğazlarda çok etkin bir şekilde hızlıyken, aynı zamanda Çanakkale Boğazı'nda, Marmara Denizi'nin açık kesimlerinde ve kıyı kesimlerinde haliyle bu akıntı çok ama çok düşük seviyelerde. Peki bu akıntının açıkta ve kıyı kesimlerinde bu kadar düşük seviyelerde olması ne gibi bir sonuç doğurabilir diye soracak olursanız, burada da aslında bir sonraki başlığımız ile paralel bir yol izlememiz gerekecek. Kirliliğin denize aktarıldığı yerden taşınmasına engel oluyor ve dibe çekmesine sebebiyet veriyor. Çünkü neden? Akıntı yok. Bir nehri düşünün. Bir şey yüklediğinizde, bir kirletici unsur verdiğinizde o nehir boyunca devam etmektedir. Fakat Gölde ise bir kirletici yüklediğinizde ağırlıklı olarak o gölün bizzat tabanına çökmektedir. Çünkü akıntı yok. Marmara Denizi'nde de durum aynı şekilde. Marmara Denizi'ne işte çeşitli fabrika atıkları, çeşitli sanayi atıkları ve çeşitli evsel atıklar verilirse eğer, bu evsel atıkların, totalde bu atıkların taşınması gibi bir durum söz konusu değil. Burada kastetmiş olduğumuz şey, hızın çok düşük olmasına bağlı olarak o atığın taşınmaktan ziyade çökecek olmasıdır. Çöken atık ne gibi bir tehlike yaratır derseniz, bu atığın sonuçta bir sınırı yok. Yani sınırı yok dediğim, eğer ki devletler bu konuda bir adım atmazsa sınırı yok. Atık geldikçe deniz yükleyecek. Atık geldikçe deniz yüklenecek. Yüklenecek derken bir süre sonra atık seviyesi öyle muazzam noktalara gelecek ki o atıkla birlikte atıktan beslenen, yani içerisindeki organik bileşiklerden beslenen başta bakteriler ve daha sonrasında algler gibi canlılar atığın seviyesine bağlı olarak popülasyonlarında muazzam bir artışa gidecektir. Günümüzde ise olan tam olarak budur. Eğer ki siz biyolojik bir arıtma gerçekleştirmezseniz atık sularınızda, yani o organik molekülleri yakalamazsanız ve salmış olduğunuz yerde deniz gibi büyük bir kendi içerisinde ekosistemi olan bir yerse, o ekosistemi mahvedebilecek boyutlara ulaştırabilirsiniz. Bahsini geçirdiğim üzere bir göl gibi Marmara Denizi. Bu göl gibi olması aynı zamanda müsilajın temizlenmesinde de büyük bir sorun ortaya çıkartıyor. Çünkü oluşan müsilaj akıntı olmadığı için deniz yüzeyinde rahatlıkla kalabilmekte. Deniz dibinde rahatlıkla kalabilmekte. Evet, Marmara Denizi'nin dip akıntıları söz konusu. Fakat bunlara baktığımızda hızlarının çok çok yüksek olduğu kısımların boğazların bulunduğu konumlar olduğunu görüyoruz ki bu çok normal. Evet, sizin de bunu rahatlıkla tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Bunun en temel sebebi Marmara Ege'den yüksekte, Karadeniz'den ise alçakta bulunuyor. Özellikle Karadeniz'e açılan İstanbul Boğazımıza baktığımızda akıntı hızları çok hızlı. Fakat müsilajlar bulundukları kesimler olarak bakıldığında kıyı kesimlere daha yakınlar, açıkta daha yakınlar. Bu yüzden de oralarda ayrışmaları, oralarda çözülmeleri çok ama çok zor oluyor. Peki kanallarımızdan bahsettin. O zaman bu müsilajın taşınması söz konusu mu? Evet, çok yavaş dahi olsa Karadeniz'e de müsilaj gidebilir. Ege'ye de müsilaj gidebilir. Hal böyle olunca zaten yanlış hatırlamıyorsam güncel bilgiye baktığımızda da böyle bir tehditle karşı karşıya kalınmış ve müsilaj bu boğazlarımızda görüntülenmeye başlamış diyebiliyorum. Oldukça tehlikeli bir durum arz ediyor. Marmara'nın yapısı gereği de bu tehlikeli durum çok daha uzun süreler boyunca Marmara'nın yüzeyinde gözlemlenebilecekmiş gibi geliyor. Araştırmacıların söylemiş olduğu şey 5 yıl gibi bir süre. Bu çok ama çok uzun bir süre. Bu yüzden de ne kadar elimize çabuk tutarsak o kadar iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kirlilik başlığı altında müsilajın neden bu kadar fazla arttığına yönelik bir açıklama sunmaya çalışacağım. Öncelikli olarak kirlilikten kastettiğimiz şey bu mikroorganizmaların besinlerinin de bir arada bulduğu çeşitli atıklar. Bu atıklar ağırlıklı olarak azot ve fosfor bakımından zengin bileşikler. Azot ve fosfor da mikroorganizmaların büyümelerinde çok önemli bir rolü sahip. Hatta esansiyel dediğimiz olmazsa olmaz elementlerdenler. Hal böyle olunca eğer ki atık suların arıtılmaması gibi bir durum söz konusu olursa bu azotlu bileşiklerin ve fosforlu bileşiklerin denizdeki seviyeleri yükselebilir. Denizdeki seviyeleri yükseldiğinde ise bunların birincil alıcısı olan mikroorganizmalar bunların yükselişinin bir anlamda farkına vararaktan kendi popülasyonlarını çok ama çok üst düzey sayılara çıkartaraktan ortamda bu tür bir kirleticinin varlığını bizlere gösterirler. Peki bu kirlenmeye neler sebep oluyor diye soracak olursanız bunlardan başta geleni Marmara'nın etrafında yer alan çevre illerin atıklarını Marmara'ya boşaltması. Aynı şekilde Karadeniz'e kıyısı olan Tuna Nehri'nin de İstanbul Boğazı'na yakın bir konumda olmasından dolayı ağırlıklı olarak oradan gelen atık suların, atık materyalce zengin suların İstanbul Boğazı'ndan geçerek yine Marmara Denizi'ne ulaşması gibi çok temel ve çok tehlikeli sorunları var. Bu tehlikeli sorunların üzerinden nasıl gelileceğine dair bu hafta bahsini geçirdiğim üzere herhangi bir konuşma gerçekleştirmeyeceğim. Haftaya olası çözümlere yönelik bir podcast serisi yapmayı planlıyorum Marmara Denizi'ndeki müsilajla alakalı olarak. O podcast serisinde kısacık böyle bir kirlilik faktörlerine yeniden değiniriz. Ardından Marmara çevresindeki arıtma tesislerinin sayılarına ulaşabilirsem, aktif bir şekilde çalışan arıtma tesislerinin sayılarını sizlere söylerim. Ve bunun dışında da biyolojik bir müdahaleyle ortamdan bu müsilajın kaldırılıp kaldırılamayacağı veya doğal süreçler sonunda bu müsilajın ne kadarlık bir zaman içerisinde kalkacağı yönünde sizlere bilgiler aktarmaya çalışırım. Umarım bu hafta müsilaj nedir, yapısı nasıldır, kimler tarafından bu müsilaj oluşturulur ve müsilajın günümüzde neden patladığına dair sizlere bilgiler aktarabilmişimdir. Haftaya bahsini geçirdiğim üzere yeniden görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. We'll be right back.